Ayrım 5, Salyangoz, Hayko Bağdat, sayfa 67. O kadar iyisin ki keşke Müslüman olsan. Yine o dönemden çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, Esra. Babası bir İmam Hatip Lisesi'nde din bilgisi öğretmeni ve imam da aynı zamanda. Esra'ya kadar galiba hiç başörtülü arkadaşım olmamıştı. Saatlerce din konuştuğumuz sohbetlerimiz olurdu. Hani bazı uzak bilgileri merak edersiniz de soracak, sorarken manipüle etmeyeceğine güvendiğiniz biri olsa dersiniz ya. Esra benim için o insandı işte. Bazı geceler İslam diniyle ilgili kafama sorular takılırdı. Hemen Esra'yı arardım. Onun bana yetemediği zamanlarda ise imam olan babası alırdı telefonu ve uzun uzun sabırla cevaplardı beni. İslam'ı daha iyi tanımaya çalışıyordum. Hatta o zamanlar birkaç kez Kur'an okudum. Ben İslam'ı merak ediyorum. Esra da Hristiyanlığı. Birbirimize hiçbir zaman tebliğde bulunmadık. Paha biçilmez birer kaynak olmuştuk merak ettiklerimize. Yıllar sonra muhafazakar televizyon kanallarında çok sevdiğim arkadaşlarımın yaptığı programlara konuk oldum. O programların dilinin, jargonunun, ayetin, hadisin yabancısı olduğumu varsayanlara hep küçük sürprizlerim oldu. Bir Ermeniden beklenmeyecek kadar onlardan konuştum hep. Belki siz de tanık olup şaşırmış olabilirsiniz bu içerden bilgiye. Ya da onlar benden gelene aşinaydı, bilmiyorum. Beni o dönemlerimden beri takip eden muhafazakarlar çok seviyorlar. Israrla keşke sen Müslüman olsan, keşke hidayete ersen diyorlar. O kadar iyi bir insansın ki aynı Müslüman gibisin diyorlar. O kadar iyi insanlarsınız ki aynı Hristiyan gibisiniz diyorum ben de bıyık altından gülümseyerek. İyi bir şey yaptıklarını düşündüklerine eminim. Tebliği benim kuruluşum için vaaz ediyorlar biliyorum. Benim hayrıma olacağını düşünüyorlar. Yani benim sahip olduğum değerleri aşağılamak maksadıyla yapmıyor hiçbiri bunu. Ama öğretisinde, inancında kendisininkinin daha makbul olduğu bilgisiyle bunu yapıyorlar. Benim taşıdıklarıma bakmayı değil, onları değiştirmeye çalışmayı öğrenmişler. Yazık, öyle olmayabilirdi. Cüneyt Arkın filmlerine rağmen Papaz Costa. Büyükada Aya Yorgi Ortodoks Kilisesi'ni bilirsiniz. İstanbul'un her yanını gören manzarası, görkemli tarihi ama en önemlisi ruhuyla benim için çok etkileyici bir yerdir Aya Yorgi Kilisesi. Lise bitmiş, üniversitede tarih bölümünü kazanmışım. Bir gün bizim Kınalı kabilesiyle Aya Yorgi'ye çıktık. Hayatıma giren en önemli insanlardan biri olan Costa'yı işte o gün orada tanıdım. Benden birkaç yaş büyük, Yunanistan'dan gelmiş bir papaz adayı, Türkçe ve İngilizce bilmiyordu. Benim Tarzanca seviyesindeki Rumcam sayesinde anlaştık. Costa papaz olmak istiyordu ama önce evlenmesi gerekliydi. Papaz olacaksan evli, ruhban olacaksan müzmin bekar ve mümkünse bakir olman gerekir. Uzun hikaye, merak edenler kiliseye gidip sorsun. İşte bizim Costa da önce stajını tamamlayacak, sonra da bir eş bulacaktı kendisine. O gün ve sonrasında arkadaş olduk. Onun stajı bitti, Yunanistan'a döndü. Ben de üniversiteyi bırakıp askere gittim. Tunceli'ye, savaşa. Costa beni hiç unutmadı. İstanbul'a döndüğümde de, askere gittiğimde de beni hiç yalnız bırakmadı. Annem Rum olduğu için aramızdaki doğal tercümanımız olmuştu artık. Bir aşk mektubu gibiydi yazdıkları. Beni ne kadar çok sevdiğini, bazen endişelendiğini anlatırdı mektuplarında. Bir defasında askerdeyken yolladığı mektuplardan birinin içine İsa kartpostalıyla İncil de koymuştu. Allah'ın Tunceli'sinde savaşın ortasında yarı Rum yarı Ermeni bir Türk askerine İncil ve İsa kartpostallı mektup yollayan bir papaz adayı arkadaşım vardı. Bana güç vermeye çalışıyordu. Çaktırmıyordu ama içten içe korkuyordu benim için. Endişelerini bana değil düzenli olarak telefonla aradığı anneme anlatıyordu. Hem de ağlayarak. Annemin bu telefon konuşmalarında neler hissettiğini ise bilmeme rağmen düşünmek ya da hatırlamak bile istemiyorum. Neyse, böyle böyle geçti zaman. Ben 18 aylık askerliği sağ salim bitirdim. Costa evlendi ve hayalini kurduğu papazlık rütbesi ona nasip oldu. İstanbul, namı diğer Konstantinopolis, bu Ortodokslar için büyük bir takıntı biliyorsunuz. Ne yapıp edip şehri geri alacaklarını düşünüyorlar. Bir ara hatırlatın da onlara acı gerçeği söyleyelim. Artık o iş olmaz. Ben Kosta'ya söylemeyi düşündüysem de kıyamadım. Bir gün bu gerçeği herkesin duyacağı şekilde söylediğimizde de ne yapıp edelim, Kosta duymasın. Ricamdır. İstanbul aşkıyla yanıp tutuşan kalabalık bir grup bir Paskalya arifesinde kutsal mekanları gezmek için şehre geleceklermiş. Kafilenin başında da genç papaz Kosta var. Müjde diye heyecandan sesi titreyerek aradı beni Kosta. Yıllar sonra yeniden kavuşacağız. Ne yalan söyleyeyim, ben de çok heyecanlandım. Anneme sordum hemen. Bir Ortodoks papazı ile İstanbul'da ne yapılır? Karısıyla geliyor. Nereye götüreyim onları? Zaten az vakitleri varmış. Bir akşam yemeği, ertesi gün bir ikindi kahvesi kadar. Papaz mapaz anlamam, bir meyhane bulup oturalım işte diye verdik kararımızı. Ben, Belma, Uraz, Oya, Nişan, Selin, Tayfun, Kosta ve karısı. Bizimkiler tepe başında bir Laz müteahhitin sahibi olduğu nefis Haliç manzaralı Euro Plaza otelinde kalıyorlar. Öğleden sonra otele gittik. Kosta'yı otelden alıp Maa ile meyhaneye gideceğiz. Lobide Yunanlı kadınlar toplanmış. En az 80-90 kişi var. Simsiyah giyinmiş, başörtülü, aynı çocukluğumdaki gibi annemin çevresindeki kocası ölmüş yaşlı kadınlar. Ben bir köşede onlara bakarken birden lobiye 2 metreye yakın boyu, göbeğine kadar inen sakalı, boynunda kocaman haçı, kafasında kalpağı ve elinde asasıyla biri indi. İnanın biri bana Allah'ı tasvir et dese ilhamımı bu adamdan alırdım. Kosta bu be, yanına gittim. Şaşkınlıkla ve galiba biraz da hayranlıkla, Kosta ne oldu sana diyebildim sadece. Şaşkınlığımı aldırmadan öyle bir sarıldı ki bana, yine ağlıyordu. Ya sulu gözün teki ya da hayatımda gördüğüm en iyi insan olmalı bu Kosta. Biraz bekle dedi, elinin tersiyle alelacele gözyaşlarını silerken. Daha görür görmez sıraya giren yaşlı kadınlar Kosta'nın elini öpmeye başladılar. Kosta ise eliyle istavroz işareti yaparak kutsuyordu onları. Hani Baba bir filminin finalinde Al Pacino'nun baba koltuğuna oturduğu bir sahne var ya, neredeyse aynı sahne, karşımda bir sürü figüran ve bir yıldızla canlı sahneleniyor. Tepe başından tarla başına yürüyerek hasır restorana gideceğiz. Şu yakınlarda yıkılan tarlabaşı karakolundan aşağı yürüyün, karakolla aynı kolda 3-4 bina sonra bodrum katta kadim bir meyhane bu hasır restoran. Menü yok, garson ne varsa önüne koyuyor. Yanlış anlamayın, mezeler 10 numara. Aradan biraz zaman geçti, Kosta hazırlandı ve çıktık. Fakat Kosta hazırlandı dediğime bakmayın, üzerini falan değiştirmedi. Aynen filmdeki kostümlerle geldi. Kosta ile beraber tepe başından tarla başına doğru yürüyoruz ama biz bayağı tedirginiz. Çünkü tarla başına çıkınca Baba bir filminden çok Cüneyt Arkın filmlerindeki o kötü papaz gibi görünmeye başladı gözümüze. İstanbullu olmayanlarınız bilmeyebilir, ayıp değil. Bu cadde Beyoğlu'na paralel Taksim Meydanı'na kadar uzanan, daha çok otomobillere terk edilmiş görünse de, solundan aşağıya Ömer Hayyam Caddesi'ne, sağından doğru Galatasaray'a, İngiliz Konsolosluğu'na, Beyoğlu'nun arka sokaklarına komşu, tam adıyla bir ana arter. Eski ekalliyetin altın çağında birbirinden özenli apartmanların daha çok Güneydoğu'dan gelme sakinleriyle müzisyen çingene ahalinin hizmetine sunulmuş renkli sokaklardan biridir Ömer Hayyam. Biraz serttir, öyle elini kolunu sallayarak geçemezsin. Yolun diğer kolunda Beyoğlu'nun ardına düşen sokaklarda ise sokak kadınları müşterilerini beklemektedir, satıcılarının eşliğinde. Bizim papaz Kosta'nın sakalı, kalpağı ve epeyce uzaktan bile kolaylıkla görülebilecek haçından oluşan kostümüyle birlikte düşünün şimdi bu güzergahı. O dönem böyle adamlar sadece Türk filmlerinde var. Cüneyt Arkın da bu adamların hepsini ya dövmüş, ya kesmiş, ya da din değiştirmesine izin vermiş. Tedirginliğimiz biraz da buradan belki. Tayfun sokak başlarını ben ana caddeyi kolluyorum. Tabii kafamda sürekli kuruyorum. Biri bir şey yaparsa şöyle yaparız, böyle yaparız. Meyhaneye vardığımızda derin bir nefes aldı. Kosta'nın umurunda değil, gülümseyerek selamlıyor önüne gelene. Vardık varmasına ama bir de bunun meyhane faslı var. İçeri gireceğiz girmesine de içeride nelerle karşılaşacağız? Tarla başında bodrum katta bir meyhaneden içeri giriyoruz, boru değil. Başlarım ben bizim yapacağımız organizasyona. Tarla başında meyhanede bir papaz. Hasır restoranda o gece 3-4 masa vardı. Birinde 4-5 Diyarbakırlı abi oturuyor. Biz hızlıca girdik, bir masa bulduk. Çok şükür oturduk. Önce kimse fark etmedi. Biraz sonra servis yapıldı. Beklediğim gibi kötü bir servis ama yemekler lezzetli. Bir parça rakı içerim dedi Costa. Yanında da evliliği sayesinde papaz olmasını sağlayan karısı var. Son tabak masaya konduğunda Costa 2 metreye yakın boyuyla kalkıverdi ayağa. Otursana mübarek, zor saklamışız seni arkalara. Üstüne bir de elini kaldırdı ve yemek duası okuyacağım dedi. Ne diyebilirdik? Peki dedik. Costa ne derse o olacak, biz sadece bunun tedbirini alacağız işte. Hemen Diyarbakırlı abilerin masasına baktım göz ucuyla. Aralarında konuşup durum değerlendirmesi yaptılar ki Kürtlerde teamül zaten bu yöndedir. Çok uzatmadılar. Karar alınmış olmalı ki bizle beraber ayağa kalktılar. Ellerini öne kavuşturdular. Costa'nın duası bitene kadar beklediler. Costa dua bittikten sonra eliyle haç işaretini yapıp tek tek tüm masaları kutsadı ve bizimle birlikte herkes masasına oturdu. Sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler. Ben de Costa'ya bak gördün mü işte böyleyiz oğlum biz demeye çalışıyorum. Böyledir bizim topraklarımız. Saygı esastır. Herkes herkesin dinine hoşgörüyle falan filan. Yolda gelirken 3,5 atıyorduk hani. Türk filmlerindeki kötü papaza ne oldu? Biri çıkar lan o haçı, burası Müslüman memleketi dese. Nereye varırdı düşünseniz olacaklar. Hangisi doğru? Söylediklerim mi, içimden geçen ve panik atağımı tetikleyen endişelerim mi? Benzer bir durum birkaç gün sonra Costa ile Belmağların evinin yakınlarındaki Yeniköy çay bahçesinde otururken de oldu. Çay bahçesinde oturuyoruz. Costa'da yine tekmil aksesuar. Bir adam geldi yanımıza, meğer oradaki yalılardan birinin sahibiymiş. Peder Bey'i gördüm, saygılarımı sunmak için masanıza 5 dakika oturabilir miyim diye izin istedi. Sonra da şoförümü ve arabamı tahsis etmek isterim. Peder Bey belki kutsal mekanları gezmek ister dedi. Costa istemedi. Bana gavur azabı çektirmeyi tercih edip kibarca teşekkür etti adama. Adam da bize çaktırmadan hesabı ödeyip kalktı masamızdan. Biliyorsunuz bugünlerde attığım 2 tweetten biri ruhban okulu açılsın mealinde. İyi bir mümin olduğumdan değil, daha çok Costa gelsin, daha çok Diyarbakırlı abi onlara selam versin, o daha çok gelen Costa'larda emekle, zevkle, keyifle kurulmuş bütün masaları kutsasın istiyorum. Biliyorsun değil mi cennete gidemeyeceksin Hayko? Costa ile ilgili beni etkileyen, hatta biraz da kızdıran bir ayrıntıyı daha anlatmak istiyorum. Costa nefesi kuvvetli bir Ortodoks rahibi olduğu için bir takım mucizeler gerçekleştirilebileceğine inanıyordu karısı. Bir suyu okuduğu zaman o suyun günler geçse de çürümeyeceğine, başı ağrısa Costa'nın onu okuyacağı duayla baş ağrısının şıp diye biteceğine inanıyordu mesela. Herhalde tecrübe etmiş olmalılar ki bu kadar kendinden emindi Costa'nın karısı. Kadın Costa'nın bir mucize olduğuna inanıyordu zaten. Bir mucizeyle evliydi düpedüz. Bir gün bana Costa senin için üzülüyor dedi. Neden diye sorduğumda, çünkü cennete gidemeyeceksin. Cennete gitmen için Rum Ortodoks Kilisesi'nde vaftiz olman gerekirdi dedi. Ben zaten Ermeni Kilisesi'nde vaftiz oldum, yetmiyor mu dedim. Başını umutsuzlukla salladı. Ah ah, o seni kurtarmayacak dedi. Bunu aslında Costa istiyordu, biliyordum. İyiliğimi isteyen Müslümanların sık sık başvurdukları tebliğlerine benziyordu bu da. Bana hissettikleri iyi duygulardan ötürü kendilerince son derece hayırlı bir şey öneriyorlar. Ruhumun kurtuluşu için bana bildikleri en iyi yöntemi sunuyorlardı aslında. Costa'nın karısının şimdi bana söylediği de İslami bir tebliğden çok farklı bir şey değildi zaten. Ne zaman gidiyorsunuz? Hemen yapalım vaftizi o zaman dedim. Bu sefer de Kosta çok kızdı. Bu kadar çabuk din değiştirilir mi diye sordu. Din değiştirmek diye addediyor söylediğim şeyi. Bu sefer ben çok kızdım. Benden ne istiyorsunuz? Siz benim dayımın kim olduğunu biliyor musunuz? Dayımın adı Hristo'ydu ama ona Yaşar derlerdi. Bu azınlıklar çiçek çocuklardır, kibar çocuklardır, temiz çocuklardır, az çok varlıklıdırlar. Bunlar hep sanatçıdır, hepsi iyi esnaftır derler ya. Çok parlak çocuklarızdır ya biz. Yahu dalga mı geçiyorsunuz? Kim uyduruyor bunları? Gelin size yolda görseniz yönünüzü değiştireceğiniz, dokunsanız belaya bulaşacağınız ama benim gizli kahramanım olan birinin hikayesini anlatayım. Dayım Hristo'nun hikayesini. Ergenekon Caddesi'ndeki evimizdeyken bizi sık sık ziyarete gelirdi. Dayımı çok severdim. Biraz James Cain'e benzerdi ya da çocuk aklıyla ben dayımı ona benzetirdim. Dayım tarla başında büyümüş, bakkal olan dedem onu epey zorlamış, çok sıkıntı yaratmış, fazla üstüne gitmiş çocuğun. Sonunda dayım da kırmış kafayı, bırakmış bakkalı, gitmiş tophanede nakliyecilik yapmaya başlamış. Elinden sigarası düşmeyen semtin arıza adamlarından biri olup çıkmış. O da azınlık çocuğu, Rum bir ailenin çocuğu. Yani hiç öyle sanıldığı gibi parlak, zanaatkar, kibar falan da değil. Bildiğiniz iki ayaklı arıza. Biz bile korkardık dayımdan. Annem özellikle de benimle başa çıkamadığı zamanlarda seni dayına şikayet ederim diye tehdit ederdi. Başı hep aynasızlarla dertteydi dayımın. Bir gün yine bize geldi telaşlı. Mama da çaktırmamaya çalışarak içeri çekti beni. Şimdi şu cumbaya bir tüne bakalım. Polis arabası gelirse haber ver bana. Bildiğiniz erkeğecilik yaptırırdı bana yani. Neden kaçıyorduysa artık. Gerçi biliyoruz da söylemek olmaz. Annem canımı okur. Kurtuluş Sefa Meydanı'nda bir evi vardı ve nakliye kamyonunu kilit ve zincirle kapısının önündeki elektrik direğine bağlar, sabaha kadar kalkıp kalkıp kamyonuna bakardı. Azınlıklar roman kahramanı değildir. Dayım da böyle biriydi işte. En duygulu dansları yapan, en güzel binaları inşa eden, elini kolunu sallayıp dünyanın her yerine kolayca gidip gelen, keyif keka, renkli gözlüler değillerdir azınlıklar. Romantik tasvirlerle kapatılan bir meyhaneyi özlemle anar gibi anlattığınız hikayeler aslında gerçek insanların hikayeleridir. Gerçek insanlar, diz kapakları ağrıyan, normal yollardan da trafik kazaları yüzünden de ölebilen, para sıkıntısı çeken, dişi apse yapan, bazen kabadayıdırlar, kimi zaman serseri, hepimiz gibi düşkün de olabilirler, fakir de. Her insan hayatı nasıl yaşarsa öyle yaşıyoruz işte. Birkaç nesil önce bu toprakların halkları olan unsurlardan bahsediyorum. Onlara akvaryumdaki Japon balığı muamelesi yapan dilleriniz kopsun. Dayım çok önemliydi benim için. Yakın zamanda da öldü. Öldüğünde Yunanistan'daydı. Başını büyükçe bir belaya sokup Yunanistan'a kaçmıştı dayım. Orada da rahat durmadı. Yunanlar çok yavşak tiplermiş. Memleketteki delikanlılık yokmuş onlarda. Sürekli kavga çıkarırdı. Bunlar kavga etmeyi bile bilmiyor diye şikayet ederdi. Rumlar mı, Ermeniler mi? Tabii ki Rumlar. Annemin Rumluğu, babamın da Ermeniliği evlenmelerinde çok sorun yaratmış. Bunu sonradan öğrendim. Rumlar Ermenilere kız vermezmiş. Bir kere aralarında çok belirgin bir din farkı var. Rum Ortodokslar çok ciddi sofular bu konuda. Ama iş o kadarla bitmiyor tabii. Orada başlıyor olabilir sadece. Belki daha önce de söyledim ama tekrarlamakta yarar var. İkisini kıyaslamak gerekirse illa Rumlar Ermenilere beş basar. Her zaman kentlidirler, her zaman eğitimlidirler, her zaman Rumca konuşurlar. Tepedeki manastırda Rum kampına gittiğimde oranın müdürü, öğlenleri ne yemek çıkıyor Ermeni kampında diye sormuştu. Menüyü öğrenince yüzünü ekşitmişti. Ama düzenli olarak kuş sütü çıkıyor desem de bir kulp bulmak için her gün kuş sütü mü olurmuş derdi mutlaka. Ermeni okullarını beğenmiyordu. Annemde de her zaman biraz Rumculuk vardır. Gizliydi gerçi bu ama onu açığa çıkarmak için sık sık Rum Rum diyorsun da siz ne yaptınız diye sorardım. İki tane meyhane hikayeniz var koca Osmanlı tarihinde. Oysa biz Ermenilere bak, Dolmabahçe Sarayı'nı da yapmışız, sadrazam da olmuşuz, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kör topal da olsa gelmişiz. Senin bir meyhaneciliğini biliyorum ben, bir de müziğini, başka da bir şey bilmiyorum derdim. Bir defasında dayanamadı, verdi cevabını. Oğlum, siz Osmanlı'ya o hizmetleri yaparken biz Yunanistan'ı kurduk. Hep haklı çıkmasa ölecek sanki bu kadın. 5. ayının sonu. Sayfa 80.